Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, epeyce dinleyicilerimizden sorular geldi. Şöyle başlamak istiyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki, İslam'da soru sormanın bir sınırı var mıdır?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi her şeyin bir sınırı vardır. Soru sormanın da bir sınırı vardır. Yani soru sorma bir takım maksatlara yönelik olarak yapılır. Bunlardan bir tanesi bilgi edinmek için yapılır. Bir diğeri, ben biliyorum ama etrafımdakiler bilmiyor olabilirler, onlar da istifade etsinler diye yapılır. Bir diğeri belki de, yani hadi bakalım biliyor musun musun, biliyorsan cevap ver türünden taciz maksadıyla yapılır. Binaenaleyh soru sormanın birçok sebebi, gayesi olabilir. Bunların içerisinde doğru olan bilgi edinme veya işte ben bilsem de bu vesileyle etrafımızda, çevremizdekiler de bilgi edinsinler diye soru sormaktır. Bilgi de tabii mücerret bir bilgi olsun diye soru sormak da doğru bir şey değildir. Yani sorduğumuz sorunun bizim hayatımızda, pratikte, tatbikatta, uygulamada bir karşılığının olması gerekir. Yani insan bilgiyi mücerret bilgi olsun diye değil de onu amele dönüştürmek için, bir faydalı ilme dönüştürmek için sorar. Binaenaleyh, yani iş olsun diye sormaktan ziyade bir problemi olan, o problemini çözmeye yönelik bir soru sorması lazım. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de biz birçok soruların olduğunu ve Cenab-ı Allah'ın bu sorulara cevap verdiğini görüyoruz. Bazen işte yes'elûneke anil ehille, ey Habibim sana hilalin durumunu sorarlar. Yani doğmasını, büyümesini, gelişmesini, küçülmesini, evrelerini sorarlar. Cenab-ı Allah kul hiye mevâkîtu linnâsi vel hac, de ki onlar insanların vakit bildirimlerine, vakitleri bilmelerine yararlar ve haccin vaktini bildirirler mahalinde ayette cevap veriyor. Yani hilalin büyümesi, küçülmesi, efendim şu hale gelmesi, bu hale gelmesi çok da fazla sizi ilgilendirmesin. Siz asıl bundan nasıl istifade ederiz, bu bizim ne işimize yarar, bunun peşine düşün der. Buradan hareketle de sorunun pratikte bir faydaya müncer olması, bizim bir problemimizi çözüyor olması gerekir. Bu yönüyle sorulan soru yerinde bir soru olmuş olur. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki, faydalı bir soru sorabilmek için konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmak gerekir. Yani soru sorabilmek bir şeyi en azından bilmenin yarısı anlamına gelir. Ondan dolayı hiçbir şey bilmeyen kimselerin soru sorması da mümkün değildir. Soru sorulmuyorsa bir yerde, orada ya hiçbir şey bilinmiyordur ya her şey tam olarak biliniyor demektir. Bundan dolayı eskiler güzel soru sormak ilmin yarısıdır demişler. Yani soruyu da güzel sormak lazım. Soruyu hani bağcıyı dövmek değil de üzüm yemeye odaklı olarak sormak lazım. Ama eğer soru sormayı beceremezsek, o zaman cevabı da düzgün almamız mümkün değil. Şimdi biraz da bizimle ilişkili olan tarafına bakacak olursak, şimdi kardeşimiz soru soruyor. Diyor ki, şu nedir, bununla ilgili bana tafsilatlı bilgi ver. Bu ChatGPT'ye sorulacak bir sorudur. Yani yüksek lisans tezi yazdırmak, doktora tezi veya bir makale yazdırmak gibi konuyla ilgili bana tafsilatlı bilgi ver. Halbuki bizim Osmanlı usulüne baktığımızda efendim hoca efendilere, müftü efendilere, şeyhül İslamlara soru sorulduğunda soru 2 sayfa, 3 sayfa tutar. Ama cevap ne kadardır Basri Hocam?
Bir kelime.
Bir satırdır, bir kelimedir. Olur veya olmaz. Caizdir veya değildir şeklindedir. Dolayısıyla yani soruyu sorarken soruyu derli toplu sorabilmek, efendim başı sonu düzgün bir şekilde sorabilmek önemlidir. Yani cevap alacağımız kişiye bir angarya yüklemeden. Ama maalesef bugün onun tam tersini görüyoruz. Hatta belki sorduğu soru önce çektiğimiz programlarda ki onu kardeşlerimiz internete koyuyorlar. İslam İhsan sitesine koyuyorlar. Orada soru cevap bölümünde de bulmak mümkün. Arayıp bulmak da mümkün. Ama öyle olmuyor. Tekrar sorma ihtiyacı hissediyor kardeşimiz. Dolayısıyla biraz soru sormanın çilesini çekmek lazım. Yani soru sormak kolay bir şey değildir. Böyle insanın her aklına geleni de sorması doğru bir şey değildir.
Neden hocam?
Şöyle, çünkü insanın aklına bin bir türlü şeyler gelebilir. Bir de yani sorduğunuz kimsenin bunu bilip bilemeyeceğini de az buçuk tartmanız lazım gelir. Binaenaleyh, yani şimdi bir matematikçiye tıpla ilgili bir şey sormanın veya bir tıpçıya matematikle ilgili bir şey sormanın da bir alemi yok. Dolayısıyla insan sorusunu çok iyi derleyip toparlamalı. Güzel bir soru kalıbı çıkartabilirse, eğer bunda muvaffak olursa zaten olayın yarısını çözmüş demektir. Eğer gerçekten bir soru varsa aldığı cevabın doyurucu olup olmadığını da hisseder. Yoksa ne cevap verirlerse onu kabul etmek durumunda kalır. Bunun için soru sorabilmek için bir altyapıya da az buçuk sahip olmak lazım gelir. Ama biz bu laflarımızla, sözlerimizle kardeşlerimizi kısıtlama cihetine gitmiyoruz. Yani sordukları soruya eğer bir vukufiyetimiz varsa cevap vermeye çalışıyoruz. Bilemiyorsak da bilemiyoruz diyoruz. Veya bilemediğimiz soruları hiç gündeme almıyoruz. Yani
evet. Buraya
onlarca, yüzlerce soru geliyor. Bildiklerimizi veya bildiğimizi düşündüklerimizi cevaplandırmaya çalışıyoruz. Yoksa her şeyin cevabını vermeye kalkacak olsak ne bizim takatimiz yeter ne de bu programın hacmi ona müsait gelir.
Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi şöyle bir soru var. Dinleyicimiz diyor ki, imajinasyon caiz mi? Doğru değil ise rabıtadan ve tefekkürü mevtten farkı nedir? Şöyle ilave ediyor. İmajinasyon, zihinde canlandırma, hayal etme veya imgelem gücü anlamına geliyor diye de bir not düşmüş.
Şimdi işte az önceki meseleye pratik bir cevap. Yani imajinasyon caiz mi değilse rabıtadan, şundan, bundan farkı nedir? Anlat dur. Yani bu belki bir yüksek lisans tezi veya en düşük itibarla bir makale konusu olabilecek bir mevzu. Ama işte kardeşimiz, ben 2 satırla soruyu sorayım, ondan sonra sen uğraş dur diye soruyu sormuş. Allah razı olsun. Şimdi imajinasyonu zaten kendi tarif ediyor. Yani daha çok biz ona hayal gücü diyoruz. Zihnen bir şeyi tasavvur etmek diyoruz. Tasavvur olmazsa olmaz bir şey. Yani bir şeyi zihnen tasavvur etmeden onun mahiyetini anlamak, kavramak mümkün değil. Dolayısıyla insan suretlerle, mesela özellikle de ilk dil öğrenenler görsel zeka ile öğrenirler. Mesela kitaplarda bakarsınız, işte İngilizce, Arapça, Yunanca ne dil öğreneceksiniz. Resmin altına işte onun karşılığını yazar. Niye? Resim çünkü her dilde aynıdır. Yani şimdi fil, Arapçada da suretine baktınız mı fildir. Yunanca'da da fildir. Rumca'da da efendim, İranca'da da, Farsça'da da fildir. Tasavvur etmeden bir şeyi zihinde kodlamak mümkün değildir. Fakat tasavvur etmek, bir şeyi hayal etmek, onu var etmek mi demektir? Zihnen bir şeyin var olması, onun realitede de var olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Zihnimizde birçok hayaller kuruyoruz. Ama o hayaller gerçek dünyada gerçekleşmiyor. Rabıta ise hayal kurmak demek değildir. Yani şimdi insanın kendini şeyhinin huzurunda hayal etmesi demek bir hayal kurma anlamına gelmiyor. Rabıta bir eğitim metodudur. Kişinin kendisini rapt etmesidir, bağlamasıdır. Nereye kadar bağlamasıdır? Bu bir merhale böyledir. Yani fena fi şeyh makamında böyledir. Kişi kendisini şeyhiyle tartar. Bu yaptığım hareketi şeyhim olsa böyle mi yapardı? Şeyhim görse böyle mi onaylardı? Bunu ben şeyhime nasıl izah ederim diye seyr-i sülükün belli bir döneminde şeyh yoğun bir düşünce, mürşit yoğun bir düşünce halindedir. Burada şeyhi hayal etmek maksat değildir. Onunla aynileşmek, ona benzemeye çalışmak murattır. Dolayısıyla yani hayal soyut bir şeyken rabıta somut bir şey üzerinde cereyan eder. Ve maksat sadece onun suretini zihinde canlı tutmak değildir. Yani gece gündüz şeyhinle yatıyorsun, kalkıyorsun. Her an onun sureti gözünün önüne geliyor, onu hayal ediyorsun. Ama onun yaşantısıyla senin yaşantın arasında fersah fersah kat edilecek mesafeler var. Bu rabıta değil. Bu insanın kendisini kandırmasıdır. Dolayısıyla mücerret hayalle rabıtayı birbirinde karıştırmamak lazım. Aralarında kıyas kabul edilmeyecek fark söz konusudur. Bu yönüyle hayal kurmak haramdır, caiz değildir denilemez. Helal olan her şeyin hayali kurulabilir. Ama bir insanın haram olan bir şeyin hayalini kurması, harama teşebbüs olacağından, ona yol olacağından o caiz olmaz. Fakat helal olan her şeyi insan tasavvur edebilir, hayal edebilir, zihninde canlandırabilir. Bazen şöyle bir şey de söyleniyor, hayal gücü. Yani insan hayal ettiğinin yarısına ulaşabilir veya yakınına kadar gelebilir. Onun için ne kadar büyük hayaller kurarsa, ne kadar büyük hedefler önüne koyarsa, yani mesela kendisini Sultan Süleyman olarak hayal ederse, o zaman işte Sultan Süleyman hem inslerin hem cinlerin kralıydı. Kendisi inslerin, insanların kralı olabilir. Fakat her hayal ettiğine insanın ulaşması mümkün değildir. Eğer öyle olsaydı insanlar hayalleriyle mesafe alırlardı, yol alırlardı. Hayal insana bir ilham verebilir. Eğer o hayale paralel fiziken de sebepler aleminde de bir hareketi varsa Cenab-ı Allah lütfeder, kerem eder, onu hayallerine ulaştırır. Ama adam hayal ediyor ki ben işte kral olayım, padişah olayım, bana yan bakan herkesi öldüreyim, şunları yok edeyim, bunları keseyim. İşte mesela Hitler de devlet başkanıydı, ari bir ırk icat etme peşindeydi. Ne kadar sakat var, hastalıklı insan var, onları bertaraf etmenin derdindeydi. Bu helal olan bir hayal değil. Yani böyle bir zalimane bir şeyi hayal etmek helal olan bir şey değil. Ama bir insan kendisini mesela bir hikaye anlatırlar. Aslında hayalin ne kadar önemli olduğunu belki de göstermesi açısından önemli. büyük kumandanlardan biri, büyük fütuhata nail olmuş kumandanlardan biri vefat ediyor. Tabi Allah yolunda cihad etmiş bir insan. Rüyasında onu bir seveni görüyor. Nasıl bir muamele gördün diyor. Sen diyor Allah için diyor büyük diyor fetihler yapmıştın diyor. Vallahi diyor onların hepsiyle ilgili diyor bir takım diyor şüpheli durumlar ortaya çıktı diyor. Yani hepsinin hesabı çok ağır geçti diyor. Çünkü ya amel yapmak ayrı bir şey Basri Hocam. Onu ihlaslı yapmak ayrı bir şey. Riyadan kurtarmak ayrı bir şey. Onun için yani amellerimize güvenmememiz lazım. Allah kabul buyursun, lütfuyla amin, muamele eylesin. Fakat diyor bir keresinde diyor, ordu diyor önümden diyor bir gösteri yürüyüşü yapıyordu diyor. İşte binlerce asker diyor önümden geçiyordu. Şöyle bir hayalimden geçirdim ki bu orduyla ben Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hizmetinde keşke olabilseydim diye. O hayalim sayesinde Cenab-ı Allah beni affetti diyor. Dolayısıyla yani hayal güzel hayaller olursa, yani niyet güzel olursa Cenab-ı Allah o niyetlerimizle bizleri mükafatlandırır. Hatta öyle ki müminin niyeti amelinden hayırlıdır diyor. Çünkü niyet ettiğinizde niyet kusursuzdur. Riyasızdır. İç alemde olan biten bir şeydir. Yani mesela niyet ediyorsunuz ki bir kardeşinizin bir problemi var. O problemi çözmek için niyet ediyorsunuz. Sonra tam eyleme geçeceksiniz. Bakıyorsunuz ki problemi çözülmüş. Oh elhamdülillah. Bedavadan siz mükemmel bir sevap aldınız. Niye? Çünkü eyleme geçseydiniz belki bir sürü sıkıntıyla karşılaşacaktınız. Bir yerde diyecektiniz ki ya ben nereden bulaştım bu işe kardeşim? Dolayısıyla amelin sıkıntıları olabiliyor. Ama niyet öyle değil. Fakat bunu tekraren söylemek istiyorum. Yani hayal ile rabıtayı veya tefekkürü birbirine karıştırmamak lazım.
Tefekkürün mevtte nedir durum hocam?
Tefekkürün mevtte de insan kendini böyle işte ölmüş gibi hayal ediyor. Kendini işte böyle hani derler ya şu anda denizin kenarında yürüyormuşsun gibi kendini hayal et filan. Tefekkürün mevtte bu anlamda bizim için faydalı olan bir hadisedir. Yani tefekkür ediyorsun, düşünüyorsun ki ben öldüm. Her an ölümle burun burunayız. Her an ölüm önümüzde. Yani bakıyorsunuz nefes alırken bile ağzınızdaki tükürük nefes borusuna kaçsa Allah muhafaza etsin. Yani o anda nefesiniz tutuluyor, ölümle burun buruna geliyorsunuz. Ne oluyor öldükten sonra? Bir gün, iki gün insanlar sizinle ilgili konuşuyorlar. Ondan sonra bitiyor yani. Zannediyorsunuz ki siz halbuki dünya benimle kayyım. Bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Dünyaları yıkıyorsunuz. 3 kuruş için kıyametler kopartıyorsunuz. Halbuki öldükten sonra onların hiçbiri sizin değil. Yani mesela kaç kişi dedesinin adını biliyor? Hadi diyelim ki dedesinin adını biliyor. Dedesinin, babasının, dedesinin adını bilen kaç kişi var? 60-70 senede her şey unutulup gidiyor. Dolayısıyla insan tefekkürü mevtle bugünü doğru yaşamayı kontrol etmeye çalışıyor. Yoksa tefekkürü mevt boş bir şeyi hayal etmek değil. Bugünü yaşamaya çalışmaktır. Bugünü doğru yaşamaya, bugünü doğru programlamaya çalışmaktır. Rabıta da öyle. Yani insan kendisini hayatını doğru programlamaya çalışmasıdır. Allahu alem.
Evet, Allah razı olsun. Değerli hocam, şimdi şöyle enteresan bir soru var. Diyor ki dinleyicimiz, bir kimsenin geçmişi, hali veya geleceği hakkında cinlerden bilgi almak veya bu bilgilere itibar etmek İslam açısından caiz midir? Başkasına istihare yaptırılarak alınan sonuca göre evlilik gibi önemli bir karar vermek dinen doğru mudur? Cinler vasıtasıyla elde edildiği söylenen, tırnak içinde dini nikahlı evli olduğu gibi iddialara dayanarak bir kimse hakkında hüküm verilebilir mi? Böyle bir durumda Müslümanın takip etmesi gereken meşru yöntem nedir? Evlilik kararı verilirken araştırma, İstişare ve istihare nasıl uygulanmalıdır diyor.
Tabii evlilik insan hayatındaki en önemli süreçlerden biri. Gelişi güzel yapılan bir eylem değil. Yani insan hayatında bir kez evlenir. Evet, birden fazla evlenmek de söz konusu olabilir. Yani bunu söylerken kadın erkek evlendiklerinde kaydı hayat şartıyla evlenirler. Onu demek istiyoruz. Binaenaleyh bu kolay alınabilecek bir karar değil. Ama kolay alınabilecek bir karar değil derken bunu çok zorlaştırmanın, çok dolambaçlı hale getirmenin de bir alebi yok. Nitekim aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda, her konuda olduğu gibi bize rehberlik ediyor. Ve buyuruyor ki, bir kadın diyor, erkek için de durum böyledir. Yani ister bir erkek bir kıza talip olsun, isterse bir kız erkeğe talip olsun. Yani evlenilecek adayda aranacak şartlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, burada ya belirleyici olan diyor güzelliktir. Yani karşı tarafın güzel olması, cazibeli olması evlilik için bir tercih sebebidir. Ya mal mülk sahibi olması evlilik için bir tercih sebebidir. Yani şimdi gençler, özellikle de delikanlılar, evlenecekleri kızın da çalışıyor olmasını istiyorlar. Dolayısıyla çalışan kadın sureti cazip bir suret geliyor. Niye? Çünkü ekonomik yükün tek başında altından kalkamayacağını düşünüyor delikanlılar. Dolayısıyla kadına malı için tamah ediliyor veya erkeğe mal varlığı için, zenginliği için tamah edilebiliyor. Veya soyu, sopu, makamı, mevkii, efendim, padişahın kızı, padişahın oğlu, filanların kızı gibi. Veya da diyor dindarlığından dolayı talep edilir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sosyolojik olarak bir eşte aranan kriterleri beyan ettikten sonra sen dindar olanı tercih et diyor. Elin toprak da görecek olsa sen dindar olanı tercih et diyor. Binaenaleyh kriterimiz dindar olan. Peki dindar bir kimse kızımıza talip olduğunda veya oğlumuza talip olduğunda bu evliliği reddetme hakkımız olur mu? Anne baba olarak kızımıza dindar bir kimse talip oldu. Talip olan bu delikanlı efendim filan milletten, Mısır'dan, Hindistan'dan, efendim Makedonya'dan, Kosova'dan diyerek ben Türk'üm, Türk'ten başkasına kız vermem türünden bir gerekçeyle evliliği reddetmek veya işte belki kardeşimizin sualinde de olan ben istihare yaptırdım filanlara da filanların istiharesinde iyi görülmedi türünden bir gerekçeyle reddetmek veya cinlerle irtibatı olan biri var da sordum ben onlara, onlar da dediler ki cin efendi hazretleri bu delikanlının önceden bir evlilik yaptığını, evli olduğunu, dini nikahlı bir eşinin olduğunu söylüyor. Bundan dolayı ben bu evliliğe razı değilim demek doğru olur mu? Burada tabii doğru ile eğriyi de birbirine karıştırmamak lazım. Şöyle ki, istihare Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashab-ı kirama ısrarla tavsiye ettiği bir sünnetidir. Çok önemli bir aşamadır Müslümanın hayatında. Müslüman ikilemde kaldığında, yani yapmakla yapmamak, evetle hayır arasında bir tercih noktasında zorlandığında istihareye sığınır. İstihare nedir? Allah'tan hayırlı olanı talep etmektir. İstihareyi herkesin kendisinin yapması lazım gelir. Ama şunu da inkar etmek doğru değildir. Yani ben Basri Hoca'yı tanıyorum, Basri Hoca beni tanıyor. Basri Hoca'ya benim için istihare yapmasını istesem bu olur mu? Belki kendim de istihare yapmak kaydıyla. Yani çünkü istihare kişinin az önce de ifade ettiğim şekliyle kendisinin yapması gereken bir eylem. İki rekat namaz kılıyorsunuz, peşinden duasını okuyorsunuz, Ya Rabbi diyorsunuz duada özetle. Bu iş benim için hayırlıysa bunu bana nasip et. Yok hayırlı değilse bunu bana uzak kıl, beni soğut diyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki düne kadar böyle kalbinizin kıpır kıpır ettiği bir meseleye karşı soğukluk duymaya başlamışsınız. İşte istiharenin neticesi bu. Siz istihare yaparsınız da bir türlü kalbiniz o neticeyi alamaz. Bir kere yaparsınız, iki kere yaparsınız, üç kere, beş kere, yedi kere bir türlü o neticeyi alamazsınız. Bu noktada belki bir salih insanın size tavsiyesi kalbinizde bir kanaat oluşmasına vesile olabilir. Fakat unutmamak gerekir ki istişareden daha önemli değildir istihare. Çünkü istişare Kur'an'ın doğrudan emridir. Veşavirhum fil emr. Müslümanlar kendi aralarında istişare ederler. Ben mesela gençlik yıllarımda hatırlıyorum, böyle medreseye giderken Basri Hocam bir düşünce aklıma gelir. Bana göre harikulade bir düşünce. İşte arkadaşlarla beraber kalıyoruz o zaman. Bir dairede 5-6 tane arkadaş, talebe beraber kalıyoruz. Ben de böyle önemli bir şey bulmuş gibi anlatıyorum. Bir de öyle tenkitler geliyor, öyle benim görmediğim cihetleri arkadaşlar ortaya koyuyorlar ki soğuyorum o düşüncemden, kendi düşüncemden soğumaya başlıyorum. Bunun için asıl olan istişaredir. Yani kızınıza bizi talip oldu. Ne yapacaksınız? Bakacağınız iki tane şey var. Biri, bu çocuk dini, diyaneti bütün bir çocuk mu? İkincisi, benim kızımı geçindirebilecek imkana sahip mi? Aslında tek ama ikincisi de bugün maalesef hepimizin, yani biz kendi durumumuzu bildiğimiz için önemli görüyorum ikincisini de. Yoksa eğer diyor siz kuşların Allah'a tevekkül ettiği gibi tevekkül etseydiniz, Allah onları doyurduğu gibi sizi de doyururdu. Sabah aç giderler, akşam karınları tok olarak dönerler. Ama öyle bir tevekkül yok maalesef. En azından ben kendim açımdan bunu söylüyorum. Binaenaleyh işi cinlere vesairelere filan dökmek doğru bir şey değil. İstihareyi de bu şekilde eğer anlarsak doğru bir netice vermiş olur. Bir diğer mesele de yani insanın gerçekleri görmesi meselesi Basri Hocam. O da şu: Allah bize ve enkihul eyyâme minkum ve salihin. Kısaca bekarları evlendirin diyor. Hele de öncelikle kendi çocuklarımız burada bizim sorumluluğumuza düşüyor. Yani çocuğunu bir nasip bulmuş. Eğer bu nasibe karşı durabilecek dini bir gerekçen yoksa, eften püften gerekçelerle karşı durmanın da dinen bir karşılığı olmaz. Hatta bilmiyorum uzatıyor diye kızıyorsunuz bazen bana. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de müminler müminlerin kardeşleridir. Onlar birbirlerine evlerini açarlar, birbirlerini barındırırlar, birbirlerine yardımcı olurlar diyor. Eğer siz birbirinize yardım etmezseniz, birbirinize evlerinizi açmazsanız illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Yeryüzünde fitne çıkar ve büyük bir yozlaşma olur diyor. Bu ayeti kerimenin hadis-i şerifteki karşılığı tabiri caizse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kızınıza denk biri gelir, ona talip olur. Dini noktasında da damadın dindarlığı noktasında da itiraz edecek bir şey bulamazsanız ve buna rağmen kızınızı evlendirmezseniz diyor, aynı tehdit burada da söz konusu. Yeryüzünde fitne çıkar ve enine büyüyen bir yozlaşma başlar. Niye? Çünkü bir toplumun çekirdeğini aile oluşturuyor. Eğer bu aileyi dindarlık üzerine tesis etmezsen, o zaman toplum yavaş yavaş çürümeye doğru gider. İşte bugün karşılaştığımız mesele maalesef bu. Şimdi çocuklarımıza da buradan bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani illa elektrik alacağım diye, belki de eskilerin mutlu olmasının sebebi şu, o zamanlar elektrik yok, mum ışığıyla idare ettikleri için ufacık bir ışık iş görüyordu. Şimdi koca bir jeneratör lazım, efendim nükleer santraller lazım gençler enerji alsın diye. İşi bu kadar abartmayın. El ayağı düzgün, baktığında sana anormal gelmiyorsa ve namazını kılıyor, Allah'tan korkuyorsa bir insan, anasına babasına da saygılıysa, bunu da altını çiziyorum. Yani şimdi bir kıza talip oluyorsunuz, anasına babasına isyankar, ondan hayır olmaz. Bir delikanlıyla evlenecek kızımız, anasına babasına karşı isyankar, ondan hayır olmaz. Ondan aile olmaz. Onun için bir an önce veliler çocuklarını evlendirmeye, evlatlarımız da evlilik yolunu bir an önce oluşturmaya baksınlar. Vesselam.
Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, yine evlilikle ilgili bir soru. Dinleyicimiz diyor ki, yaklaşık 4 yıl önce aile ortamında öfke ve kavga olmaksızın eşimle yaptığımız bir konuşmada zihnimde benden memnun olmayan gider veya baba evine gider anlamına gelebilecek ifadeler söyleyip söylemediğime dair tam net olmayan silik bir şüphe bulunmaktadır. Cümlelerin tamamını, hangi kipte söylendiğini ve kesinlikle bu lafı edip etmediğimi net olarak hatırlamıyorum. Eşim de zaman geçtiği için olayı hiç hatırlamadığını belirtiyor. Bu durumda sözün kesin olarak hatırlanmaması, şüphede kalınması ve benim bu ifadeyi kullandığımı net olarak hatırlamayıp kabul etmemem halinde İslam fıkhına göre hüküm nedir? Aradan zaman geçtikten sonra beliren, kesin bir hatıraya dayanmayan ve tereddüt şeklinde ortaya çıkan bu tür şüpheler fıkhi değerlendirmede dikkate alınır mı?
Alınmaz. Evet. Dolayısıyla bu tür şeyleri vesvese yapmamak lazım gelir. Ama tabii insanın elinde değil, eğer bir psikolojik rahatsızlığı söz konusuysa 3 sene önce, 5 sene önce, hatta 30 sene önceki söylediği sözleri, bazen söylemediği sözleri de hatırına getirip bunları vesvese sebebi bahanesi yapabiliyor. Allah'a sığınmak lazım. Vesvese ile mücadelenin en önemli yollarından bir tanesi insanın taharetine, temizliğine, ibadetlerine dikkat etmesidir. Özellikle de abdeste dikkat etmesidir. Allah'a sığınmasıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vesveseden Allah'a sığınıyor. Nitekim Nas suresi de vesvese veren şeytandan Allah'a sığınmayı, ki sure-i celilede vesvese veren hem insan hem cin olabilir olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla vesveseden korunmak lazım. Böyle olduğundan olmadığından şüphelendiğim, varlığından yokluğundan emin olmadığım bir meseleye dair bir hüküm verilmez. Hele de evlilik gibi bir mesele. Yani hadi diyelim ki A cevabı verildi ve B cevabı verildi. Senin 4 yıllık evliliğin ne olacak? Yani 4 yıldır devam eden evliliğin ne olacak? Dolayısıyla evlilikle bu tür şeyleri yan yana getirmemek lazım. Bunları düşünmek, bunları sual haline sokmak bile bir vesvese sebebidir. Allah'a sığınırız.
Evet. Yine hocam evlilikle ilgili, Şimdi dinleyicimizin birkaç sorusu var. Sırasıyla soracağım. Bir kişinin kısmeti özellikle evlilik üzerine diyor, doğuştan kapalı olur mu? Art niyetli, kötü, şeytanlaşmış kimseler bir insanın evlenebilmesini büyü ya da sihir yoluyla engelleyip kapatabilir mi? Bazı insanlar gençliğinin başında hiç zorlanmadan ve uğraşmadan çok kolay bir şekilde evlenebilirken, bazı insanlar neden yıllarca tüm uğraş, gayret, emek ve çabalarına rağmen evlilik bir türlü nasip olmaz? Bu durum görünürde bir haksızlık durumu değil midir diyor.
Tabii görünürde derken kimin gördüğüne, kime göründüğüne bağlı. Basri Hocam, şimdi insanoğlu nankör. Niye nankör? Üzerinize afiyet. 4-5 gündür böyle bir halsizlik, bir rahatsızlık var.
Allah şifalar versin.
Cenab-ı Allah bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Bakıyorsun, insanın sahip olduğu en büyük nimetlerden biri sıhhat. Hani Kanuni Sultan Süleyman'ın da bir beyti var.
Evet.
Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi diyor. Evet. Halk içinde muteber bir nesne yok.
Devlet gibi
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani Kanuni'nin saltanatını bütün herkes arzu eder ama alın şu saltanatı, bir an sağlıklı bir hayat yaşayabilmek bu saltanatın üstündedir diyor. Şimdi mesela bu soruyu soran kardeşimiz herhalde 30 yaşlarına gelmiş, evlenememiş. Eli ayağı yerinde nefes alabilen, gözüyle görebilen, kulağıyla işitebilen, diliyle konuşabilen, eliyle yazabilen, ki soruyu yazdığına göre bize okumuş, etmiş, zahiren evliliğe mani bir durumu olmayan bir kardeşimiz. Allah'ın kendisine verdiği 1001 nimeti, yani 1001 kesretten kinaye, sayısız nimet, hangi birini sayabilirsin? Onların hiçbirini görmüyor. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri mükteseb bir hak olarak görüyor. Tabii verecek canım. Ben güzel olmayacağım da kim olacak? Ben görmeyeceğim de kim görecek? Diye say, ilave et edebildiğin kadarıyla. Evlenememiş de 30 yaşına kadar. Bu adalet miymiş? Öbürü 18 yaşında evlenmiş. Bir güzel kardeşim, sakat doğan çocuklar var. İşte geçen evvelki hafta Gazze'den gelen misafirlerle Mısır'da buluştuk. Ayakları yok, elleri kopmuş, gözünü kaybetmiş. Onlar insan değil mi? Yani senin evlenemedim diye, ki evlensen 3 gün sonra nereden evlendim diye de isyan edeceksin. O da ayrı bir mesele. Eğer öyle bir profilin olmasaydı şimdiye kadar belki de evlenmiştin. Allah'ın yeryüzünde envai türlü mahlukatı var. Bunların içerisinde en değerli olanı insanoğlu. İnsanoğlunun da 1001 türlü hali var. Yani bakıyorsun biri kör, gözleri yok. Şimdi bu kardeşimize sorsak, 8 milyarın içerisinde işte 50 milyon kör insan var. Bu 50 milyondan biri olup evlenmiş olmayı mı tercih ederdin? Evlenmemiş olup da gözü görenlerden olmayı mı tercih ederdin? Ama hiç, yani görme nimetini aklına getirmez bir insan. Dolayısıyla Allah adili mutlaktır. Cenab-ı Allah bu yeryüzünü, dünyayı bir imtihan yurdu olarak bize vermiş. Burada bir senaryo dahilinde herkes kendi rolünü oynuyor. Bu rolünü kim ihlasla oynarsa ahirette madalyasını cennet olarak alacak. Kim rolüne razı olmaz? Niye bana filmde efendim hizmetçi kadın rolünü verdiniz de kraliçe rolünü vermediniz diye isyanlara düşerse imtihanı kaybeder. Şunu unutmamak lazım gelir ki, Allah bu dünyada dezavantajlı kılmışsa bir kulunu, yani göz nimetinden mahrum etmiş. kulaklarına sağır etmiş. Dil vermemiş, konuşamıyor. Allah bir kuluna ağır hastalıklar vermiş. Şimdi mesela bakıyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde nice mazlum insanlar hapishanelerde inim inim inliyorlar. Yani oradaki bir Müslüman kalkıp, "Ya Rabbi, ben senin dinin için doğruyu söylemeye çalıştım dilimin döndüğünce, doğru tarafta durmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu muydu bana vereceğin mükafat? Ben burada azap çekiyorum." Ama nice insanlar dışarıda keyif ediyorlar, gününü gün ediyorlar. "Bu mu senin adaletin?" diye isyan etmiyor. Ama bu kardeşimiz Allah'a reva mı diyor? Bu adalet mi diyor? "Ben diyor evlenemedim." Hasılı kelam, şunu unutuyoruz maalesef. Biz imtihandayız. Soruları seçme, hangi sorunun bize sorulacağını tayin etme hakkı bizde değil. Biz memnun edilmesi gereken taraf değiliz. Yani Allah bizi memnun etmek, bizim hatırımızı saymak, bizim gönlümüzü hoş tutmak mecburiyetinde değil, haşa. O Allah Azze ve Celle, alemlerin, kainatın Rabbi. Ya şu evrende insan dediğin nedir Basri Hocam, Allah'ını seversen?
Bugün var, yarın yok.
Ya o 8 milyar insan içerisinde, şöyle mesela bahçedeki karıncalara bak. Oradaki bir karıncadan farksız bizim varlığımız. Ya bakma bir saltanat peşinde olduğumuza. Karıncaların alemine de girsen, onlarda da bir saltanat var. Kraliçe karınca var. Bir koloni var. Muazzam bir düzen var. Belki bizden daha iyi işliyor işleri. Yani bir kova su üstlerine döküldüğünde Allah diyorlar, işte bir sel yaptı. Hasılı kelam, yani insan bazen kainatın merkezine kendini koyuyor. Oysa biz aciz varlıklarız. Eğer Allah'ın bize tayin ettiği kadere razı olur, Allah'ı memnun etmek için gayret edersek Allah bizi memnun eder. Ama beklentilerimizin gerçekleşmemesi, üzerine planlar yapıp "niye böyle oldu?" diye bunun sonu yok. Bu maalesef insana mutsuzluk getiren bir şeydir. Onun için şunu birincisi akıldan çıkartmamak lazım. Nasıl bir insanın sakat kalacağı, efendim ama olacağı, fakir olacağı onun kaderinde yazılıysa, evlenip evlenmeyeceği de kaderinde yazılıdır. Binaenaleyh, evlenmek Allah'ın bir nimetidir, lütfudur. Bazen kadir kıymeti bilinmeyince de işkence haline, azap haline gelir. Evlat Allah'ın bir lütfudur, bir nimetidir. Bazen bir işkence, bir azap, bir fitne haline gelir. Onun için Allah'tan hayırlısını, bizim için en iyisini, en doğru olanını istemeye mecburuz. Ha, şu da var. Allah'ın kaderi bizim duamızla, isteğimizle bozulur mu? Allah'ın kaderi hiçbir şeyle bozulmaz. Fakat Allah bize dua etmemizi emrettiği için biz Allah'a dua ederiz. Duamız ibadetimizdir. İbadet yerine geçer. Allah kaderinde bu kulum dua edecek, ona da bunun üzerine şu verilecek diye yazılmışsa, o da böylece tahakkuk eder, cereyan eder. Dolayısıyla birinin nazarı, birinin büyüsü, birinin yaptığı bilmem ne benim kaderime etki edebilir mi? Edemez. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Cenab-ı Allah sihirle, büyüyle uğraşanların zarar veremeyeceklerini ifade ediyor. Allah müsaade etmezse kimsenin kimseye zarar vermesi mümkün değildir. Fakat büyü dediğimiz şey metafizik bir durumdur. Yani fizik aleminin ötesinde bir hadisedir. Nasıl bir adam tetiği çekip de karşısındakini ateş ettiğinde o kurşun adamı öldürür veya öldürmez kesin bir sonuç söyleyemiyorsak, sihirle büyüyle uğraşan bir kimsenin de karşı tarafa zarar verip veremeyeceği ancak Allah'ın müsaadesi ve izniyle olur. Buradan hareketle bir insan, ben evlenemiyorum, bana büyü yaptılar. Ben evlenemiyorum, benim kısmetimi bağladılar. Ben evlenemiyorum, işte hiçbir işte muvaffak olamıyorum. Kısmetim bağlandı, rızkım bağlandı diye kendisini olumsuz düşüncelere esir edeceğine, Allah'ın kendisine verdiği imkanları seferber etmeli ve o imkanlar dahilinde gayret etmeli, çalışmalı. Binaenaleyh evliliğin özellikle de belli bir yaşa geldikten sonra benim görebildiğim acizane Basri Hocam, en büyük engellerinden biri insanların kararsız kalmasıdır. Onun için kanaat önderi diyebileceğimiz, işte eskiden daha fazlaydı ama gittikçe azalıyor. Öyle camilerimizde güzel imamlarımız oluyordu. Cemaatle bütünleşen, halkla dertleşen, yani camiyi bir mahallenin merkezi haline getiren imamlarımız hala varlar ama eskisi kadar çok değiller. Belki nüfus kalabalıklaştı, ondan da olabilir. Yani bu kardeşlerimiz ister kız olsun ister erkek olsun, bu işleri becerebilen, yapabilen, yani bu noktada dirayetli olan kimselere müracaat edip, hocam ben evlenmek istiyorum, kimi tensip buyurursanız, bana yardımcı olursanız size duacı olurum diye müracaat etsinler. Ondan sonra da yok kaşının üzerinde gözün var diye bir bahane bulmayıp amanna deyip razı olsunlar, evlensinler. Ama yani bir hoca efendiye gittiler de karşılarına gösterilen aday hiç de öyle tahammül edebilecekleri bir tip değil. Hoca efendi böyle tensip etti diye de teslim olmasınlar. Fakat bu noktada bir teslimiyete ihtiyaç var, onu ifade etmeye çalışıyorum. Bu teslimiyeti göstererek bu sıkıntılarından kurtulabilirler. Cenab-ı Allah hayırlı eşler bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Bizleri de eşlerimize hayırlı eylesin.
Amin.
O da ayrı bir mesele. Şimdi evlenemeyenler evlenmek için can atıyor Basri Hocam. Evli olanlar da nasıl eşimden kurtarırım diye feryat ediyor. Demek ki insanoğlunda bir doyumsuzluk söz konusu. Onun için Cenab-ı Allah'a dua etmek lazım. Allah'ım اَغْنِن۪ي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ. Allah'ım bu borçları kapatmaya, ödemeye de faydalı bir dua olarak naklediliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. Allah'ım helalinle beni yetindir. Haramından uzak kıl. Allah'ım beni senden başka kimseye muhtaç etme. Senin elindekilerle beni kanaat sahibi kıl. Fazlınla beni zenginleştir. Senden başka kimseye muhtaç etme. Dolayısıyla bütün dertlerin dermanı olacak Cenab-ı Allah. Ud'uni estecib leküm diyor. Bana dua edin. Ben sizin duanızı kabul edeyim. Daha ne olsun? Demek ki duamızı düzgün yapamıyoruz demektir. Eğer bir dua düzgün yapılıyorsa, ki duanın düzgün yapıldığının en büyük alameti de, yani hani bir hikaye anlatırlar. Yağmur duasına çıkılacakmış bir yerde de sadece köyün delisi yanına şemsiye almış. Güp güneşli bir günde demişler ki bu şemsiyeye Niye ihtiyaç duydun? Evet, yağmur duasına ya. Çıkacağız ya demiş.
Evet.
Dua edeceğiz sonra yağacak. Ha, deli demişler. İşte bu deli gibi imanla, yani yağmur duasına çıkıyorsun ama sen de inanmıyorsun yağmurun yağacağına. İnansan tedbirli gidersin. Onun için duanın mutlak kabul olduğunu böyle gözümüzün önünde görüyormuş gibi duayı yapmak lazım. Cenab-ı Allah o itikadı hepimize nasip eylesin.
Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.